Ayrım 30.
Zahar geri dönmek için kayık tutmuştu. Köprüleri kaldırmışlardı. Neva donmak üzereydi. Oblomov çarşambaya Olga'ya gidemeyecekti. Tabii hemen öbür kıyıya geçmek, birkaç gün Ivan Gerasimovic'te misafir kalmak ve Olga'yı her gün görmek, hatta onlarda yemek yemek mümkündü. Ama yerinde bir özür bulmuştu. Neva öbür kıyıdan donmaya başlamış, geçmeye vakit kalmamıştı. Gerçi Oblomov bir an Neva'yı geçmeyi düşünmüş, hatta ayağa bile kalkmıştı. Fakat biraz düşündükten sonra kaygılı bir yüzle içini çekerek tekrar yerine yatmıştı. Hayır, dedikodular kesilsin. Olga'nın misafirleri beni biraz unutsun. Nişanlandıktan sonra isterlerse bizi her gün görsünler. Böyle beklemek sıkıntılı ama ne yaparsın? Olga'nın gönderdiği kitaplardan birini açtı. 15 sayfa okudu. Maşa içeri girerek, nehrin dolmasını görmeye gitmez misiniz? Diye sordu. Herkes oraya gidiyordu. Oblomov da gitti ve çay zamanı döndü. Günler böylece geçti. İlya Yiliç sıkılıyor, kitap okuyor, sokağa çıkıyor, eve dönüyor. Evde de kapıya bakıp ev sahibiyle birkaç kelime konuşmak fırsatını arıyordu. Hatta bir gün ona yardım etmek için 1 kilo kahveyi öğüttü. Kanter içinde kaldı. Oblomov, Agafya Matveyevna'ya okuması için bir kitap vermek istedi. Kadın dudaklarını oynatarak kitabın adını okudu. Oblomov'a geri verdi. Noel'de tekrar alacağını ve Vanya'ya yüksek sesle okutup büyük annesiyle beraber dinleyeceğini, şimdi vakti olmadığını söyledi. O arada Neva üzerine iğreti köprüler kuruldu. Bir gün köpeğin boğuk boğuk havlaması Nikita'nın ikinci gelişini haber verdi. Nikita bir kitapla Oblomov'un sıhhatini soran bir mektup getirdi. Oblomov iğreti köprülerden geçmek zorunda kalırım korkusuyla Nikita'ya görünmedi. Cevap olarak boğazının şiştiğini, sokağa çıkamadığını ve kötü talihinin sevgili Olga'sını bir süre daha görmesine imkan bırakmadığını yazdı. Zahara Nikita ile gevezelik etmemesi için sıkı tembihlerde bulundu. Kapıdan çıkıncaya kadar gene arkasından baktı. Anisya Nikita'ya bir şey sormak için mutfaktan burnunu çıkarınca Oblomov onu parmağıyla korkuttu. Bir hafta daha geçti. Oblomov her sabah kalkarken ilk işi köprüler kuruldu mu diye sormak oluyordu. Hayır, daha kurulmadı diyorlar. O da saat tiktaklarını, kahve değirmeninin tıkırtısını, kanaryaları dinleyerek rahat bir gün geçiriyordu. Piliçler artık susmuştu. Çoktan tavuk olmuşlar, artık kümesten çıkmıyorlardı. Oblomov, Olga'nın gönderdiği kitapları da okumaya vakit bulamıyordu. Bir tanesini 5. sayfaya kadar okumuş, sonra sırt üstü çevirip bırakmıştı. Buna karşılık ev sahibinin çocuklarıyla daha fazla uğraşıyordu. Vanya zeki bir çocuktu. 3 derste Avrupa'nın başlıca şehirlerinin adlarını öğrenmişti. İlya Ilyich öbür kıyıya geçer geçmez ona küçük bir küre almayı vaat etmişti. Mashenka ise Oblomov'a 3 mendil dikmişti. Pek güzel olmamıştı ama küçük elleriyle bu işte çalışması ve yaptığını koşa koşa gelip göstermesi çok hoştu. Oblomov ev sahibinin dirseklerini kapı aralığında görür görmez onunla konuşmaya başlıyordu. Artık dirseklerin hareketinden ütü mü yapıyor, kahve mi öğütüyor anlıyordu. Büyük anne ile bile tanışmaya denemişti. Ama ihtiyar kadın doğru dürüst konuşamıyordu. Bir kelimeyi yarıda kesiyor, duvara dönüp 2 büklüm oluyor ve çok çetin bir iş yapar gibi öksürmeye başlıyor. Sonra bir ah çekiyor ve konuşma böylece bitiyordu. Yalnız ev sahibinin kardeşini hiç gördüğü yoktu. Daha doğrusu pencerenin önünden sadece evrak tomarını görüyor, adamın sesi evin içinde hiç duyulmuyordu. Bir gün Oblomov yanlışlıkla ev sahiplerinin odalarına girmiş ve hepsini bir arada yemek yerken görmüştü. Adam çabucak ağzını parmaklarıyla silmiş ve odasına sıvışmıştı. Oblomov bir sabah rahat rahat uyanmış kahvesini içerken Zahar birdenbire köprülerin kurulduğunu haber verdi. Oblomov'un kalbi duracaktı neredeyse. Yarın da pazar diye düşündü. Olga'ya gitmek, misafirlerin manalı, meraklı bakışlarına tahammül etmek, sonra teyzesiyle ne zaman konuşacağını Olga'ya söylemek lazımdı. Halbuki kendisi hep aynı çıkmazın içindeydi. Nişanlılıklarının nasıl ilan edileceğini, ertesi günler kadın erkek bir sürü ziyaretçinin nasıl geleceğini, kendisinin birdenbire nasıl bir aktör olup çıkacağını, resmi ziyafetleri, şerefe içmeleri gözünün önüne getiriyordu. Bütün bunlardan sonra nişanlılık ödev ve mecburiyetleri olarak Olga'ya bir hediye götürmesi gerekecekti. Telaşla kendi kendine bir hediye, bir hediye dedi ve acı acı güldü. Cebinde yalnız 200 ruble vardı. Köyden para gelse bile ancak Noel'e doğru gelirdi. Belki de daha sonra, buğdaylar satılınca. Ne kadar buğdayı olduğunu, kaç para edeceğini mektuptan öğrenecekti. Mektup da bir türlü gelmiyordu. Ne yapmalıydı? 2 haftalık rahat hayatı bozuluyordu. Bütün bu sıkıntılar ortasında Olga'nın güzel yüzünü, manalı kaşlarını, zeki mavi gözlerini, başını, zarafetini tamamlayan örgülerini düşünüyordu. Ama içine aşkın ürperişleri dolar dolmaz bir düşünce bütün ağırlığıyla üzerine yükleniyordu. Ne yapacaktı? Nasıl evlenecek? Nasıl para bulacak? Sonra neyle yaşayacaktı? Biraz daha bekleyeyim diyordu. Belki yarın ya da öbür gün mektup gelir. Mektubunun köye ne zaman vardığını, komşunun ne zaman cevap verebileceğini, postanın kaç günde geleceğini hesapladı. Nihayet 3-4 gün sonra gelmesi lazım. O zamana kadar Olga'ya gitmem. Köprülerin kurulduğunu belki de duymamıştır. Olga o sabah uyanır uyanmaz hizmetçisine sormuştu. Katya, köprüler kuruldu mu? Bu soruyu her sabah sorardı zaten. İşte Oblomov buna hiç ihtimal veremezdi. Bilmiyorum hanımcığım, bu sabah ne arabacıyı gördüm ne de kapıcıyı. Nikita da bilmiyor. Olga yatağında boynundaki gerdanlığa bakarak sıkıntıyla, sana da ne sorsam bilmezsin dedi. Gidip öğreneyim, uyanırsınız diye bir yere çıkmadım. Yoksa çoktan etrafı dolaşırdım. Katya bunun üzerine odadan fırladı. Olga masanın gözünü açtı. Oblomov'un son pusulasını çıkardı. Zavallıcık hasta diye düşündü. Orada yapayalnız canı sıkılıyordur. Aman Allah'ım ne kadar sürecek bu böyle. Daha düşüncesini bitirmemişti ki Katya yanakları kıpkırmızı odaya daldı. Sevinçle kurulmuş kurulmuş dün gece kurulmuş dedi. Olga yatağından fırladı. Katya'nın kollarına düştü. Katya ona hırkasıyla küçük terliklerini verdi. Olga masanın gözünü çabucak açtı. Bir şey çıkarıp Katya'ya uzattı. Bütün bunlar bir an içinde olmuştu. Of, yarın da pazar, ne tesadüf, mutlaka gelir. Çarçabuk giyindi, kahvaltısını etti ve teyzesiyle çarşıya çıktı. Olga teyzesine, yarın Smolniki Lisesi'ne gidelim dedi. Maria Mihailovna gözlerini kırpıştırarak düşündü. Sonra, olur ama çok uzak değil mi Maşeri? Kış ortasında nereden aklına geldi? Olga, Oblomov'un kendisine o kiliseyi gösterdiğini hatırlamış, orada dua etmek hevesine kapılmıştı. Onun iyileşmesi, kendisini sevmesi, onunla mutlu olması, bu kararsız günlerin geçmesi için dua edecekti. Zavallı Olga. Pazar geldi. Olga özene bezene Oblomov'un sevdiği yemekleri hazırlattı. Beyaz elbisesini giydi. Oblomov'un verdiği bileziği danteller altına sakladı. Saçlarını onun sevdiği gibi taradı. Piyanosunu bir gün önce akort etmişti. Sabah sabah Casta Diva'yı denedi. Yazdan beri sesi hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sonra bekledi. Bu arada baron geldi. Olga'ya yazınki gibi güzelleştiğini fakat biraz zayıfladığını söyledi. Havasızlık ve düzensiz hayat size hiç yaramıyor. Kır havasına ihtiyacınız var sevgili Olga. Baron boyuna Olga'nın elini öpüyordu. O kadar ki boyalı bıyıkları parmaklarında leke bıraktı. Olga dalgın dalgın, evet kır hayatı dedi. Kır dedim de hatırıma geldi. Gelecek ay davanız bitecek. Nisan'da çiftliğinize gidebilirsiniz. Büyük bir çiftlik değil ama yeri çok güzel. Çok hoşunuza gidecek. Evde, bahçede pek sevimli. Tepenin üstünde bir de köşk var. Bayılacaksınız. Uzaktan nehir görünüyor. Siz hatırlayamazsınız. Babanız oradan ayrıldığı zaman 5 yaşındaydınız. Olga, herhalde çok seveceğim dedi ve artık karar. Oraya gideriz. Fakat ona ne zaman söylemeli acaba diye düşündü. Hemen barona sordu. Gelecek ay mı dediniz? Kesin mi? Sizin her zaman, hele bugün her zamankinden fazla güzel olduğunuz ne kadar kesinse o kadar kesin. Olga oturduğu yerde kalarak yakın mutluluğunun hayaline daldı. Fakat havadisi kurduğu planlarını Oblomov'a söylememeye karar verdi. Olga onun tembel ruhunda aşkın yapacağı değişiklikleri sonuna kadar seyretmek, eski alışkanlıklarının boyunduruğundan nasıl kurtulacağını görmek istiyordu. Oblomov'un köyden iyi haberler alacağı, mutluluğa kavuşmanın sevinciyle koşup ayağına kapanacağı umuduyla coştu. O zaman ikisi birlikte teyzesine koşacaklar ve birdenbire ona kendisinin de bir çiftliği, bahçesi, ırmağa bakan bir pavyonu olduğunu söyleyecekti. Önce orada yaşayacaklar, sonra Oblomov'un köyüne gideceklerdi. Ansızın düşüncesini değiştirdi. Hayır, köyden iyi haber gelmesin daha iyi. Kendine fazla güvenecek ve benim de bir çiftliğim, evim, bahçem olduğuna fazla sevinmeyecek. Hayır, işlerin kötü gittiğini, kendisinin de oraya gitmesi gerektiğini bildiren bir mektup alsın, üzülsün daha iyi. O zaman Oblomov hemen köye gider, gereken tedbirleri çabuk çabuk alır, birçoğunu unutur, işlerini düzeltmez, dört nala geriye döner. Bizdenbire öğrenir ki böyle koşmasına gerek yokmuş. Oblomovka'dan başka oturulacak bir evimiz, bir bahçemiz, güzel manzaralı bir köşkümüz varmış. Hayır, hayır, ona hiçbir şey söylemeyecek, sonuna kadar bekleyecekti. Gitsin, uğraşsın, canlansın. Bütün bunlar da benim için, ileriki mutluluğumuz için gerekli. Ama onu ne diye köye göndermeli, ne diye ayrılmalı ondan? Hayır, tam seyahat için giyinmiş, soluk bir yüzle bana veda etmeye geldiği zaman birdenbire gelecek yaza kadar köye gitmesine lüzum olmadığını, birlikte ilk gideceğimiz yerin bu hayallerden sonra barona koştu. Şimdilik bu havadisi kimseye söylememesini rica etti. Kimseden maksadı Oblomov'du. Baron, hayır söylemem. Ne diye söyleyeyim dedi. Yalnız belki laf arasında Monsieur Oblomov'a söylerim. Olga kendini tuttu ve kayıtsızca, hayır ona da söylemeyin dedi. Sizin arzularınız benim için emirdir. Olga ince oyunları bilmez değildi. Başkalarının önünde Oblomov'a bakmak istese ilk önce birbiri ardından 3-4 kişiye, ondan sonra Oblomov'a bakardı. Olga Oblomov'u beklerken neler neler kurdu. Kaç defa yüzüne ateş bastı. Kaç defa piyanoya oturup akordu yokladı. Söyleyeceği şarkının bazı parçalarını çaldı. Fakat Oblomov bir türlü gelmiyordu. Ne demekti bu? Saat 3 oldu, 4 oldu, gelmedi. Saat 4.30'da Olga'nın rengi uçmaya, güzelliği sönmeye başladı. Yemeğe oturduğu zaman sapsarı ve bitkindi. Ama ötekilerin umurunda değildi. Oblomov'un yokluğunu hiç fark etmediler. Onun için hazırlanmış yemekleri güle söyleye yediler. Yemekten sonra da akşamüstü de Oblomov gelmedi. Fakat Olga saat 10'lara kadar umut ve merak içinde bekledi. Sonra odasına gitti. İlkin yüreğinde birikmiş olan bütün acılığı Oblomov'a döktü. Oblomov'a içinden söylemediğini bırakmadı. Sonra vücudu ateş gibi yanarken birden buz kesildi. Hastadır muhakkak. Yapayalnız. Yazı bile yazamıyor. Bu düşünce birden zihnini sardı ve sabaha kadar uyuyamadı. 2 saat kadar dalar gibi oldu. Uykusunda konuştu. Fakat sabahleyin sakinleşti. Yüzü gene soluktu ama kararlıydı. Salı sabahı Agafya Matveyevna Oblomov'un odasına girdi. Sizi bir kız çağırıyor dedi. Beni mi? İmkanı yok. Nerede? Burada. Yanlışlıkla bizim tarafa gelmiş. Çağırayım mı? Oblomov ne diyeceğini düşünürken Katya göründü. Ev sahibi dışarıya çıktı. Katya, nasıl olur? Ne arıyorsun burada? Katya alçak sesle, hanımım burada. Beni yolladı ki... Oblomov'un eli ayağı kesildi. Dehşet içinde. Olga Sergeyevna dedi. Olamaz Katya, şaka ediyorsun. Vallahi doğru. Kahvenin önünde arabada bekliyor. Buraya gelecek. Zahar'ı yollamanızı söyledi. Yarım saat sonra buraya gelecek. Ben gideyim daha iyi. Buraya nasıl gelir? Vakit yok. Belki de hemen gelir. Sizi hasta sanıyor. Ben koşa koşa gidiyorum. Alasmaldık. Orada yalnız kaldı. Beni bekliyor. Katya gitti. Oblomov görülmemiş bir çabuklukla ayakkabılarını, ceketini giydi ve Zahar'ı çağırdı. Zahar dedi. Geçen gün Gorohovi sokağındaki ahbaplarına gitmek istiyordun değil mi? Hadi bugün git. Zahar hiç duraklamadan gitmem dedi. Git git. Hafta arasında misafirliğe gidilir mi? Gitmem canım. Git biraz eğlen. Efendin sana bir lütufta bulunduğu zaman nazlanmayı bırak. Hadi ahbaplarını görmeye git. Ahbaplarının canı cehenneme. Görmek istemiyor musun? Hepsi serseri canım. Suratlarını görmeye tahammülüm yok. Peki çık gez öyleyse. Hayır, bugün evde kalacağım. Pazar günü giderim. Şimdi git. Peki ama ne diye bu kadar yolu boşu boşuna yürüyeyim? Canım git, 1-2 saat dolaş. Baksana şu yüzüne, uyuya uyuya alıklaşmışsın. Yüzümün bir eksiği yok. Benim gibiler hep böyledir. Ne yapalım? Zahar tembel tembel pencereden dışarıya bakıyordu. Oblomov alnından akan terleri silerek, ah ya Rabbi ya şimdi geliverirse diyordu. Hadi Zahar git biraz gez. Ben öyle istiyorum. Al sana 20 kapik. Bir ahbabınla içki içersin. Gider merdivende otururum. Bu soğukta ne diye gezeyim? Kapının önü daha iyi. Oraya giderim peki. Hayır, kapıda olmaz. Canım başka bir sokağa, şu tarafta, parka doğru git. Nehrin öbür kıyısına geç. Zahar kendi kendine gezmeye yolluyor beni. Ne garip şey. Hiç böyle şey görmedim diyordu. İlya İliç Efendimiz. Bırakın pazar günü gideyim. Oblomov dişlerin arasından gideceksin diyerek Zahar'a doğru yürüdü. Zahar kaçtı. Oblomov Anisya'yı çağırdı. Pazara git yiyecek al dedi. Her şeyi aldım. Yemek neredeyse hazır olacak. Sus, ben ne diyorsam onu yap. Oblomov öyle bağırdı ki Anisya korktu. Git biraz kuşkonmaz alıver. Aman efendim, şimdi kuşkonmazın mevsimi değil, hiçbir yerde bulunmaz. Hayır, defol. Koşa koşa git. Öyle dört yanına da bakma. Gelirken yavaş yürü. 2 saatten önce gözüme görünme. Zahar kapıda Anisya'ya rastladı. Ne iştir anlayamadım. Beni gezmeye yolluyor. 20 kapik de verdi. Nereye gideyim diye sordu. Anisya anlayışlı kadındı. Beyefendi ne yaptığını bilir dedi. Kontun arabacısı Artemi'ye git. Bir çay ısmarla. Hep o sana ısmarlıyor. Ben de pazara gidiyorum. Zahar Artemi'ye gitti. Olur şey değil. Bizim efendi bana 20 kapik verdi. Git gez dedi. Herhalde kendisi de biraz kafayı çekecek, kıskanmayasın diye yapmıştır. Gel gidelim. Zahar'a göz kırparak bildikleri bir sokağa işaret etti. Zahar da hadi gidelim dedi ama gene de kendi kendine gezmeye yolluyor beni, olur şey değil diye söyleniyordu. Anisya bir köşe başına kadar koştu. Orada yolun kıyısına oturdu ve ne olacak diye gözetlemeye başladı. Oblomov kulak kesilmiş bekliyordu. Birisi sokak kapısını çaldı. O anda köpek de feryadı bastı. Oblomov dişlerinin arasından Allah kahretsin bu köpeği diye küfretti. Kasketini alarak kapıya koştu. Açtı ve Olga'yı merdivenlere kadar neredeyse kollarında getirdi. Olga yalnız gelmişti. Katya kapıdan biraz uzakta arabada bekliyordu. Odaya girdikleri zaman Olga mantosunu, şapkasını çıkarmadan Oblomov'u baştan aşağı süzerek ''Hasta değilsin, yataktan kalkmışsın. Neyin var peki?'' diye sordu. ''Şimdi iyiceyim, boğazım iyileşti gibi.'' Oblomov boğazını tutarak hafifçe öksürdü. ''Dün niçin gelmedin?'' ''Olga böyle bir maceraya nasıl giriştin, ne yaptığını biliyor musun?'' Olga sabırsızlıkla ''Bunu sonra konuşuruz.'' dedi. ''Ben sana niçin gelmediğini soruyorum.'' Cevap yok. ''Gözünde arpacık mı çıktı?'' Cevap yok. Hasta değildin. Boğazın da şişmedi değil mi? Oblomov bir öğrenci gibi. Hayır, şişmedi dedi. Olga şaşkın şaşkın Oblomov'un yüzüne baktı. Demek beni kandırdın. Niçin ama? Her şeyi anlatırım Olga. Çok önemli bir sebep beni 15 gün senden ayırdı. Korkuyordum. Olga mantosunu ve şapkasını çıkarıp oturdu. Neden korkuyordun? Oblomov şapkayı, mantoyu kanepenin üstüne koydu. Dedikodulardan ve... Ama benim uykusuz kalmamdan, türlü kaygılara düşmemden, hasta olmamdan korkmuyordun değil mi? İçimde neler oluyor bilmiyorsun. Meraktan, üzüntüden bittim. Neler oldu bilmiyorsun. Olga soğuk bir edayla, ne oldu diye sordu. Hakkımızda söylenenler nerelere vardı? Seni rahatsız etmek istemedim. Sana görünmeye cesaret edemedim. Zahar'la Anisya'dan duyduklarını, tiyatrodaki züppelerin konuşmalarını, o günden beri uyku uyumadığını, her bakışta bir soru, bir sitten, bir ima gördüğünü anlattı. Teyzeme söylemeye karar vermiştik. O zaman dedikodular kesilecekti. Evet ama ben mektubu alıncaya kadar teyzenle konuşmak istemiyordum. Teyzem bana aşkımı soracak değil ya, çiftliğimi, hesaplarımı soracak elbet. Mektup gelmeden ne cevap verebilirdim? Olga içini çekti. Seni tanımasaydım Allah bilir neler düşünürdüm. Hizmetçi dedikodularının beni izmesinden korkuyorsun da beni bu kadar merakı düşürmekten korkmuyorsun. Artık anlamıyorum seni doğrusu. Dedikoduların seni çok sıkacağını sanmıştım. Katya, Marfa, Semyon ve o sersem Nikita neler anlatıyorlarmış. Ben hepsini biliyordum. Ne? Biliyor muydun? Tabii. Katya ile süt nenem bana kaç ay önce sormuşlar. Beni tebrik bile etmişlerdi. Tebrik mi ettiler? Sahi mi? Sen onlara ne söyledin? Hiç. Ne söyleyecektim? Teşekkür ettim. Süt nineme bir şal verdim. O da Aziz Sergey Kilisesi'ne yürüyerek gidip dua edeceğini söyledi. Katya'yı şekerci ustasıyla evlendirmeyi vaat ettim. Onun da bir aşk macerası var. Oblomov dehşetten büyümüş gözlerle Olga'ya bakıyordu. Olga devam etti. Her gün bize geliyordun. Hizmetçilerin konuşmaları pek tabiydi. Zaten hep hizmetçiler konuşmaya başlar. Sonichka'ya da öyle oldu. Bunda telaş edecek ne vardı? Demek bundan çıktı dedikodu. Ama asılsız da değildi. Doğru söylüyorlardı değil mi? Oblomov ne kabul ne de reddettiği belli olmadan doğru dedi. Haklısın. Ama buluşmalarımızı bilmelerini istemiyordum. Onun için korkuyordum. Hep korkuyorsun çocuk gibi. Tir tir titriyorsun. Anlamıyorum. Beni kaçırmıyordun ya. Oblomov pusulaya şaşırdı. Olga ona gözlerini dikmişti. Dinle dedi. Bu işte bozuk bir taraf var. Gel bana bütün düşündüklerini söyle. Benden ihtiyaten bir gün, iki gün, bir hafta uzaklaşmanı anlarım. Ama bunu bana haber verebilirsin, yazabilirsin. Ben çocuk değilim. Öyle kolay kolay dedikodulara da üzülmem bilirsin. Nedir bunların manası? Söyle. Oblomov durakladı, elini öptü ve içini çekti. Sana düşündüklerimi söyleyeyim Olga dedi. Son günlerde senin için o kadar telaş ettim. Kafam tedbir tasarlamaktan, kalbim boyuna umut ve bekleme içinde çırpınmaktan o kadar yoruldu ki bütün iradem sarsıldı. Uyuştum sanki. Bir süre için dinlenmek. Niçin ben uyuşmadım? Niçin ben dinlenme ihtiyacımı ancak senin yanında gidermek istiyorum? Sen genç ve sağlamsın. Beni sakin, rahat bir gönülle seviyorsun. Bense seni nasıl seviyorum biliyorsun. Oblomov iskemlesinden kayarak elini öptü. Doğrusu biliyorum diyemem. O kadar tuhafsın ki anlamıyorum. Aklım duruyor, umutsuzluğa düşüyorum. Bir süre daha geçince birbirimizi hiç anlayamayacağız. O zaman çok kötü olacak. İkisi de sustu. Sonra Olga ilk defa çevresine bakınarak sordu. Bütün bu günlerde ne yaptın peki? Burası hiç de güzel değil. Tavan ne kadar basık. Pencereler küçük. Duvarın kağıdı eskimiş. Başka odalar var mı? Oblomov cevap vermekten kurtulmak için hemen Olga'ya ev gezdirdi. Sonra Olga kanepeye oturunca kendisi de ayaklarının yanına yere oturdu. Olga tekrar sordu. Anlatsana ne yaptın 15 gün? Okudum, yazdım, seni düşündüm. Kitapları bitirdin mi? Nasıl buldun? Alıp götüreceğim. Olga masanın üstündeki kitabı aldı, açık sayfaya baktı, toz içindeydi. Hayır, okumamışsın değil mi? Hayır. Olga eskimiş yastıklara, tozlu pencerelere, yazı masasına baktı. Kağıtlarının tozunu silkti. Kurumuş okkadan kalemi çıkardı ve hayretler içinde Oblomov'a döndü. Peki ne yaptın? Yazı da yazmamışsın. Hiç vakit olmuyor ki. Sabah kalkınca odaları temizlemeye girişiyorlar. Rahat vermiyorlar insana. Sonra yemek üstüne konuşmalar başlıyor. Ev sahibinin çocukları giriyor. Bana ödevlerini düzelttiriyorlar. Derken yemek vakti geliyor. Yemekten sonra da ne zaman okuyacaksın? Yemekten sonra da uyuyorsun değil mi? Olga o kadar kesin olarak söylemişti ki inkar edemedi. Evet dedi. Niçin uyuyorsun? Vaktin nasıl geçtiğini bilmemek için. Sen yoktun Olga. Sensiz de hayat öyle boş, öyle çekilmez oluyor ki. Sustu. Olga gene gözlerini ona dikmişti. Değil ya dedi. Hatırlıyor musun bir gün parkta bana hayatının güzelleştiğini, artık senin için bir amaç, bir ülkü olduğumu söylemiştin. Elimi eline almış ve bu el benim olacak demiştin. Ben de kabul etmiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Nasıl unutabilirim? O el benim hayatımı baştan başa değiştirdi. Ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Hayır, görmüyorum. Beni aldattın. Tekrar tembelleşiyorsun. Seni aldattım mı? Ne kadar zalimsin. Sana yemin ederim ki şu anda kendime bir uçurumu atabilirim. Evet, uçurum şu anda önünde olsa atarsın. Ama bir iki gün sonra korkarsın, vazgeçersin. Hele Zahar'la Anisya bundan konuşmaya başlarsa böyle aşk olmaz. Aşkımdan şüphe mi ediyorsun? Ben kendim için mi korkuyorum sanıyorsun? Ben senin şerefini düşünüyorum. Seni bir anne gibi dedikodulardan koruyorum. Senin bir başkasıyla mutlu olabileceğine inandığım anda hiç şikayet etmeden senden uzaklaşabilirim. Gerekirse senin için seve seve ölebilirim. Oblomov'un gözleri yaşla doldu. Buna gerek yok. Senden bunu isteyen yok. Ne diye hayatını feda etmeni isteyeyim? Sadece kendi işini yapmanı istiyorum. Ancak dürüst olmayan insanlar kendilerinden istenen şeyi yapmamak için istenmeyen ve yapılmayacak fedakarlıklardan söz ederler. Sen gerçi dürüstsün biliyorum ama... Bütün bu endişelerin, heyecanların sağlığımı ne hale koyduğunu bilemezsin. Seni gördüğüm andan beri senden başka düşüncem yok. Evet, tekrar ediyorum. Benim hayatımın amacı sensin. Yalnız sen. Seni kaybedersem aklımı kaybederim, ölürüm. Nefesim, bakışım, düşünüşüm, duyuşum hep seninle dolu. Senden uzak kaldığım günler kendimi kaybedişime, uykuya dalışıma niçin hayret ediyorsun? Her şeyden bezmiş, bıkmışım. Bir makine gibiyim. Bir şey yaparken ne yaptığımı bilmiyorum. Sen bu makinenin ateşi, hareket gücüsün. Oblomov, Olga'nın önünde diz çöktü ve belini doğrulttu. Gözleri eskisi gibi, parktaki gibi güvenli ve kararlı bir ışıkla parlıyordu. Şimdi her dediğin yere gitmeye, her dediğini yapmaya hazırım. Ben yalnız senin bakışınla, senin sesinle hayata kavuşuyorum. Olga bu coşkun sözleri ağır ve dalgın dinliyordu. Dinle Elia dedi. Beni sevdiğine, sözümü dinleyeceğine inanıyorum. Peki ama niçin bu kararsızlıklarınla beni korkutuyorsun? Niçin beni senden şüphe etmeye sürüklüyorsun? Hayatımın amacısın diyorsun ama bana doğru, yavaş yavaş, korka korka ilerliyorsun. Daha gidecek epeyce de yolun var. Sen benden üstün olmalısın. Senden bunu bekliyorum. 8. Kasım.